programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Oktar ve Sayın Betül Hocam bize katıldılar.
Evet. İnşallah.
Hocamızın kitapları iPad'de ve iPhone'da. Onun bir tanıtımına başlayalım inşallah. iPad, tablet, bilgisayarlarda artık hocamızın Adnan Oktar'ın eserleri renkli resimli kitap uygulamalarıyla ücretsiz olarak okuyucuların hizmetine sunuluyor. Şu an ilk olarak İngilizce Yaratılış Atlası, cilt 1 Yaratılış Atlası uygulaması mevcut. Apple Store'dan yükleyebiliyorlar bunu inşallah. Atlas of Creation yazarak, İngilizcesiyle yani Yaratılış Atlası, Atlas of Creation yazarak bu uygulamayı iPad'lerine dileyen izleyicilerimiz indirebilirler. 300 kitaplık Harun Yahya Külliyatı bu şekilde ayrı uygulamalar olarak Apple Store'da çok yakında yer alacak inşallah. Ayrıca EPUB, yani EPUB İngilizcesi ama EPUB olarak, elektronik kitap olarak resimsiz metin halinde kitap formatında kitaplar iBook kütüphanesinde, iBook kütüphanesine Stanza gibi büyük elektronik kütüphanelere de eklenmiş durumda. Bu kütüphanelerin sayısı daha da artacak inşallah. Kitapların bu kütüphanelere yerleştirilmesi birkaç ay olmasına rağmen maşallah 35 kitap indirme sayısı 35 bine ulaşmış durumda. Hem iPad, tablet, bilgisayarlarda hem de iPhone telefonlarda şu an A9 televizyonda canlı olarak izlenebilmekte. Harun Yahya sitesi, Harun Yahya Radyo, ilmi mercek ve ilmi araştırma dergilerini uygulama olarak iPhone ve iPad'lerini yükleyebilirler. Şimdi bunun bir örneğini de verelim inşallah. iPad'imizi açıyoruz. Tabii bunların Apple Store'dan da yüklenmiş olması gerekiyor. Mesela A9 televizyonunu izleyicilerimiz burada gördükleri gibi izleye bastığımızda
iBook kütüphanesine Stanza gibi büyük elektronik kütüphaneleri de eklenmiş durumda.
Bu şekilde yayını izleyebiliyorlar. İnşallah hem iPhone'dan hem iPad'den izlenebiliyor.
35 kitap indirme sayısı 35 bine ulaşmış durumda.
Evet. Maşallah.
Maşallah. Şimdi devam edelim. Ayrıca şöyle de çevirelim. Evet. Stanza gibi büyük kütüphanelerde de kitapları yükleyip okumak mümkün. Ona girelim. Şimdi Stanza'nın burada bölümüne giriyoruz. Burada kitapları görüyoruz. Bunları kategorize edebilirsiniz. Bu bizim kütüphanemiz, library denilen bölümdeki kitaplar. Burada kitapları görüyoruz. Ayrıca yazarlara göre burada kategorize etmek mümkün. Ve gruplarına göre, kitap konu başlıklarına göre de kategorize edebiliyoruz. Şimdi mesela bir kitap yüklemek istediğimiz zaman Get Books diye bir bölüm var alt kısmında. Onun üzerine tıkladığımızda burada bakın Smash Words diye bir bölüm çıkıyor. Yakından gösterirsek, evet, gösterebiliyorsak eğer, Smash Word bölümüne geldiğimizde onun üzerine tıklıyoruz. Onun üzerine tıkladıktan sonra burada arama tuşu var sağ üst köşede, ona basıyoruz. Buraya Harun Yahya yazacağız. Aslında şöyle çevirebiliriz. Evet. Şimdi Harun Yahya'yı yazıyoruz buraya. Evet. Harun, araya boşluk bırakarak ya diye yazdık. Ondan sonra aramaya basıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yüklemede şu anda ve hocamızın kitapları çıktı. Herhangi bir kitabı seçiyoruz. Mesela burada ne olabilir? Ya burada tabii İngilizce şimdi kategorisi ama yakında Türkçe de olacak inşallah. Kitabı hemen yüklemeye başlıyor, derhal yüklemeye başlıyor. Çok kısa bir süre yükledikten sonra şimdi oku diye bastığımızda kitap geliyor ve dilediğimiz gibi okuyabiliyoruz. Bakın bölümleri de geldi. Biraz karanlık gözüküyor gerçi ama şu anda.
Evet.
Evet, çünkü yükleme devam ediyor şu anda. Ve derhal yüklüyor. Ve bunu kitapları bu şekilde, hocamızın kitaplarını buradan okuyabiliyoruz. Evet. Şöyle. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. Yaratılış Atlası'nı yükleyebileceğimizi söylemiştik Apple Store'dan. İngilizce ve resimli olarak. Ama Türkçeleri de olacak yakında inşallah. Burada Atlas'ın üzerindeki gördüğümüz işareti, Atlas'ın işaretine bastığımızda ilk sayfası açılıyor. Böyle gördüğünüz gibi İngilizce olarak. Burada okuma başla bölümü var. Oraya tıkladığımızda kitabın sayfaları açılıyor. Bakın burada gördüğümüz gibi kitabın bölümleri var. Herhangi bir bölümünü seçiyoruz. Mesela diyelim ki bu bölümü seçtik. Burada üzerine bir kere tıkladığımızda alttakiler kayboluyor. Fosilleri gösteriyor. Fosil örnekleri. Hangi fosil örnekleri? Çin'de, Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da olan. Bakın üzerine parmağımızı gezdirdiğimizde bütün kitap en mükemmel şekliyle, resimleriyle, fosil resimleriyle burada yazılarla karşımıza geliyor. Maşallah. Bütün kitabı bu şekilde gördüğümüz gibi okuyabiliyoruz. Tekrar mesela başka bölüme geçmek istediğimizde burada herhangi bir bölüme geçiyoruz. Böyle yazılı olarak bu şekilde sayfa sayfa çevirerek okuyabiliyoruz maşallah. Allah'ın izniyle 300 olacak inşallah. Burada da Harun Yahya kitapları olarak bölüm var. Kütüphanemiz var bizim burada. Yüklediğimiz kitaplar. Bu bizim kütüphanemiz. Bu da kitapları yükleyebileceğimiz bölüm. Bu store bölümüne geldiğimizde kitapların üzerinde bakın yükle işaretleri var. Bunlardan herhangi birini yüklemek istediğimizde mesela evrimcilere net cevap var. Ya da Darwin'in Türk düşmanlığı var. Darwin'in Türk düşmanlığına bastık. Hemen yüklemeye başlıyor. Tabii bu internetin hızına göre değişiyor. Kitabı yükledikten sonra da rahatlıkla okuyabiliyoruz inşallah. Biraz vakit alıyor tabii yüklemesi. Bundan çıkalım şimdi, durduralım. Evet, bu şekilde kitapları daha da tarif ederiz ayrıntılı başka programlarda da inşallah. Hem iPad'lerde hem de iPhone'larda bu şekilde okumak mümkün inşallah.
Maşallah. Hocam tam ahir zaman alameti. Avuçta bütün dünyaya hakim olma peygamberimiz bildirmiş. Maşallah. Tam yani 1980'den sonra çok ilerleme oldu özellikle. Evet. O da bir harika. Yani evet. Bilim ve teknolojideki ilerleme gerçekten yani Hicri 1400 Mehdi'nin çıkış tarihinden sonra tabii mesela cep telefonu yoktu.
Tabii.
Yani biz hayatımızda çok alıştık şu anda cep telefonuna. Yani sanki her zaman varmış gibi hissediyoruz. Evet. Olmadığı zamanları çok iyi hatırlıyoruz. Öyle bir teknoloji gelişti. İşte sonuçta ola gele gele bütün dünyanın avucumuza sığmasına kadar geldi. Tam Peygamber Efendimiz'in tarif ettiği gibi Mehdi döneminde onlar olacak diyor. Ve gerçekten maşallah gerçekleşiyor. Çünkü hakikaten bu dönemde yani internet bir tek tuşla şu anda mesela Amerika'dan bir kişi bir tuşa basarak bizi izleyebiliyor. Hocamızın bütün eserlerine ulaşabiliyor tek tuşla. Tek tuşla kendi sahip olabiliyor, indirebiliyor, okuyabiliyor, yayabiliyor, bütün dünyaya gönderebiliyor, her şeyi izleyebiliyor. Yani Allah'ın varlığının, birliğinin delillerini anlatmak açısından çok muazzam bir nimet. Gerçekten yani eski zamanlarda düşünün, at sırtında haftalarca, günlerce bir yere tebliğ için, Allah'ın varlığını anlatmak için yol kat etmesi gereken bir dönem yani. O zamandan müjdeliyor Peygamber Efendimiz böyle bir şeyi. İşte mucize isteyenlere mucize demişti hocamız Allah'ın izniyle. Dolayısıyla Mehdi dönemindeyiz. Gelişmeler, her türlü gelişme bunun bize ispatı Allah'ın izniyle.
Biz belki maşallah daha çok mucize gördük daha önceki peygamberlerden, sahabelerden veya Müslümanlardan. Çünkü bilim geliştikçe mucizeler de gün ışığına çıkıyor. Ya bundan 1400 sene önce veya daha önce bilim diye bir şey yokken sadece işte Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın mucizeleri vardı. Ölüyü diriltmesi şu an. Biz mitokondriden evrenin yaratılışına her şeyi bütün detaylarıyla hücrenin içindeki bütün detaylara kadar öğrendik.
Tabii.
Ve bunların her biri Allah'ın yaratılış delilleri olmuş oldu. Hiçbiri tesadüfen olamayacağı ortaya çıktı hiçbirinin.
Tabii.
Ve böylece hiçbir kimsenin ben bunu anlamıyorum, Allah'ı bulamıyorum diyecek bir şey kalmadı. Bir sözü kalmadı.
Evet, inşallah. Hocamızdan Allah razı olsun. Evet, dünyaya bunu dünya çapında çok geniş çaplı ve herkesin anlayabileceği bir şekilde çok rahat yani her düzeydeki insanın çok rahat anlayabileceği, kavrayabileceği şekilde çok delilli, ispatlı ve geniş çaplı her dilde bütün dünyaya yaygın bir şekilde hocamız vesile oldu. Allah razı olsun inşallah.
Allah bilimi yaratarak Allah'ın yüceliğini anlamamıza vesile olacak bir araç olarak onu bize verdi.
Evet,
ve şu anda bütün her yerde bunu çok net bir şekilde görebilecek duruma geldi.
Tabii yani bu Darwinizm ve materyalizm sahtekarlık yaparak bilimi, sahte bilimi kılıf gibi kullanmaya kalktılar. Sanki bilim haşa Allah'ın varlığını reddediyormuş gibi. Yani bu kadar mantıksız bir şey ki. Mesela bir tabii kıyaslamak bile olmaz ama Allah affetsin. Bir ressamın resmine baktığımız zaman o ressamın varlığını mı reddeder, ressamın varlığını mı gösterir? Tabii ki bir ressamın varlığını ispat eder. Değil mi? Eseridir i̇nşallah. Onun. Sanatçısının varlığını ispat eder. Bilim de Allah'ın eseridir inşallah. Allah'ın sonsuz aklını, yaratılıştaki sonsuz delilleri gösteriyor bize. Mesela hücrenin içine bahsetti Altı Hocam. Girip baktığımızda apayrı bir alem var. Mesela hücrenin içinde dünyanın en küçük motorları var. Bunlar elektron mikroskop yöntemleriyle, başka yöntemlerle, o kadar ufak ki elektron mikroskopla dahi görmek mümkün değil böyle. Moleküler yapıdaki minik motorlar. Dünyanın en etkin motorları. Ve mükemmel bir sistemle çalışıyor. Şimdi onunla ilgili bir kısa filmimiz var. Bunlar enerji üretmekle görevli olan motorlar. Şimdi bu motorlar, şimdi göreceğiz birazdan, birçok parçadan oluşuyor. Ve bu parçalar da protein yapısında. Bakın burada çalışması için bu motorların mitokondri denen yerlerin zarında var bu motorlardan. Başka yerinde de var hücrelerin. Bunların olması için önce bir iyon farklılığı gerekiyor. Yani yüksek konsantrasyon, üst bölümde bakın gösteriyor. Yüksek konsantrasyon olarak gösteriyor bu bölgede. Alt tarafta da düşük konsantrasyon bölgesi var. Bunların arasındaki bu konsantrasyon farkından dolayı şimdi birazdan göreceğiz. Bu motor çalışıp enerji üretecek. Bunlar da enerjiyi depolayan moleküller bizim hücrelerimizde. ATP deniyor. 3 tane fosfat olduğu zaman enerjiyi saklıyor. 2 tane olduğu zaman o enerjiyi bırakıyor. Yani bu moleküllerde depolanıyor enerji. Aksi takdirde hayat olmazdı. Yani enerjinin depolanması gerektiğini kim bilebilir? Allah'ın sonsuz aklı tabii inşallah. Enerji depolandığı zaman bakın bir fosfat grubu gelip bu molekül ekleniyor. İşte bunlar şimdi görüyoruz dünyanın en küçük motorları. Ve her motordan daha mükemmel. Hayatımız boyunca çalışmaya devam ediyorlar. Protein yapısında bir proteinin eksikliği veya yer değiştirmesi bu motorun çalışmamasına sebep oluyor. Burada şimdi nasıl enerji elde edildiğini göreceğiz. Hücrenin enerji santralını görüyoruz. Mitokondri denilen çift zar yapısı var. Bakın böyle çift zar yapısı. Şimdi bu zarın üzerindeki motorlarda nasıl enerji elde edildiğini görüyor. Bakın motorumuz burada. Minnacık bir motorumuz var. Ama bu gözle görülebilecek bir motor değil. Yani milimetrenin çok çok ufakta biri kadar böyle. Ancak elektron mikroskoplarla. Şimdi burada hidrojen iyonlarının, yani protonların yoğun olarak biriktiği bir yer var. Bakın zarın dış kısmında görüyoruz. Oraya çıkartılıyor. Oradan içeri akarak bu akımdan dolayı, düşük konsantrasyonu olan akımlarından dolayı enerji elde edilecek bu motor tarafından. Ve bu enerjiyle de biraz önceki gördüğümüz ATP molekülleri oluşturuluyor. Yani fosfat eklenerek üçüncü molekül yapılanıyor. Şimdi bakın bir tane proton geldi. Yüksek konsantrasyondan protonların az olduğu yere doğru akıyor. Nereye doğru akıyor? Bakın gördüğünüz gibi bu motorun üzerindeki bölmeye akıyor. Oraya yerleştiğinde motor dönmeye devam ediyor. Bakın dönüş meydana geçiriyor ve her bir bölüme bir tane proton yerleştiriliyor. Ve motorumuz çalışmaya başladı. Ve burada da aşağıda da bu akımın sonucunda enerji elde ediliyor. Fakat bu enerji öyle bir şey ki yani elle tutulan gözle görülen bir şey değil. Bunun mutlaka bir yerde bulunması gerekiyor. Bu da kimyasal bağ olarak ATP moleküllerinde, bu da Allah'ın yaratma mucizesi, çok üstün bir akıl. Ancak bir molekülle tutulabilir. Molekülle bir bağ oluşturarak bu enerji depolanıyor. Ki bu moleküller gidip mesela bir sentez yapılacak, protein sentezlenecek, enerji gereken bir yere gidip bu bağdan ayrılarak, fosfat grubunu ayırarak o enerjiyi veriyorlar. Ya muhteşem bir sistem işliyor burada. Hiç hatasız, kusursuz. Motorumuz mükemmel ve verimlilikle çalışıyor. Buradan, yani şimdi bu mesela buradaki hidrojen iyonları, bu protonlar, bu motor olmasaydı buradan, yine bu yüksek konsantrasyon, düşük konsantrasyon olsaydı ve bu zardan içeri girselerdi, hiçbir şekilde enerji elde edilmeyecekti. Ancak böyle bir motor olduğu zaman, yani bu tabii şimdi çok üstün bir tasarım. Yani öyle bir tasarım gerekiyor ki burada, tesadüfe hiç yer yok. Bu protonun hareketini enerjiye çevirecek bir sistem gerekiyor. Allah bunu bir çok minik bir moleküler motor olarak düzenlemiş. Ve bütün canlı hücrelerinde var bu. Maşallah. Nereye baksak maşallah. Mezarlarda, bu enerji santrallarında bu minik motorları görüyoruz. Maşallah. Mükemmel bir verimlilikte enerji depoluyorlar.
bu şekilde de elektrik mucizesi, hocamızın kitabı var, elektrik mucizesi kitabı. Bu şekilde de vücut kendi kendine bir enerji üretmiş oluyor. Yani elektriğini, kendi elektriğini kendisi üretmiş oluyor.
Evet, çok doğru.
Mesela bitkilerde de aynı şey var. Bitkiler dokun hiçbir şekilde şey olmasa bile, yani bir sinir sistemine sahip değiller bizim gibi. Ama elektrik sayesinde, içerisinde yaratılan elektrik sayesinde işte biyolojik saati sahip olabiliyorlar. Hissedebiliyor. Kendini açıp kapayan çiçekler var, bitkiler var o şekilde. Elektrik çok büyük bir mucize.
Ya hocamın söylediği çok önemli. Ya yani biyolojik saat ne demek bir kere? Yani bir şey diyor bunu, Richard Dawkins'in Kör Saatçi diye kitabı var. Bakın rezalete bakın. Yani diyor ki, o da şunu kabul ediyor. Bu tasarımın bir kere bir saat var diyor mesela. Bir saatçisi olması gerekir diyor. Ama diyor kör saatçi olacak diyor. Hem de saati yapacak diyor. Ama diyor bilinç olmayacak, bu tesadüfen olacak diyor. Yani neresinden bakılsa hiç ipe sapa gelmeyen ifadeler bunlar. Şimdi bir saat gördüğü zaman bir insan neyi düşünür? Tabii ki onun saatçisi vardır. Hele hele gözleri görmeyen bir saatçisi varsa bu daha büyük mucizedir zaten, yani böyle bir şey. Değil mi? Gözleri görmeden bir saat yapıyorsa bir insan, o daha büyük mucizedir. Yani tabii normal şartlarda olma pek olacak bir şey değil. Olursa da mucize, Allah'ın yaratmasıyla olur tabii. Allah dilerse inşallah. Mutlaka onu gösteriyor. Şimdi hocam dedi ki biyolojik saat var dedi bitkilerde. Ya bitkinin içinde zaman ölçen böyle protein yapısında genetik kodla kodlanmış, DNA'larında kodlanmış sistemler var. Ya bu sistem tesadüfen olabilir mi? Zaman ölçecek. Zaman diye bir şeyin ne olduğunu bilecek. Bitkinin bütün o özelliklere göre, mevsimlere göre, dönemlere göre, gün dönümlerine göre bitkinin durumlarını ayarlayacak sistemler, zaman ölçer bir sistemle kontrol altına alınmış. Yani proteinlerin genler tarafından ne zaman üretileceği, o genlerin ne zaman baskı altına alınacağı, zaman ölçen sistemlerle kontrol altına alınmış. Bu tesadüfi değil, evet. Sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının varlığını ispatlar.
Bunu görmemek bir şey değiştirmiyor ki. Onu yaratan bir varlık var. İlla ki görmek gerekmiyor. Bu zaten sanat eserinden sanatçıyı anlayabiliyoruz. Yani bunu anlamamaları çok değişik bir şey.
İnşallah.
Bir de mesela vakitleri hiç şaşmıyor. Bir deney yapmışlar. Deneyde bitkiyi karanlık bir odaya yerleştiriyorlar. Karanlık odada olsa bile, yani ışığı algılamıyor olsa bile, yine de hücresinde bulunan o bilgiden dolayı o Allah'ın yaratılışındaki sanatla açması gerektiği vakitte çiçek açıyor.
Maşallah.
Yani çok büyük bir mucize. Hiçbir şekilde ışığı algılamasına da gerek kalmıyor. Herhangi bir dış faktöre de gerek kalmıyor. Zaten yapısında bulunmuş oluyor.
Evet. Maşallah. Allah'ın yaratma sanatı o kadar muhteşem, sonsuz ve çok büyük. Yani böyle insana hayrete düşürüp Subhanallah, yani Allah'ın büyüklüğünü tesbih ettirticiliğini. Çünkü detaya indiğimizde çok da mükemmel bir sanatla karşılaşıyoruz. Gerçekten insanın içi coşku doluyor. Yani iman öyle bir şeydir. Allah'ın ayetini gördüğünde, okuduğunda içi dolar, coşar. Kur'an'dan bir ayet okuduğunda coşar. Bir delilini gördüğünde, onun yüceliğini, büyüklüğünü gördüğünde coşar. Biz şimdi Allah'ın izniyle burada hocamızın vesilesiyle bu imanın hakikatlerini anlatırken maşallah arkadaşlarımız çok coşkulu bir anlatım yapıyoruz, Allah vesile ediyor. Hızlı konuşuyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Bazen sürçülisan ediyor olabiliriz istemeden. Kelimeler çünkü önemli. Birbirine çok yakın, benzer. Mesela diyoruz ki Allah'ın yaratışı diyeceğiz. Allah'ın yaratılışı diye devam ediyoruz. Şimdi o evet. Bir yan, yani doğru olan Allah'ın yaratışıdır.
İnşallah.
Mesela hızlı konuşurken böyle tasih gerektiren bazen sürçülisan şeyleri oluyor. Biz bunu hocamızdan öğrendik. Hocamız her zaman, yani en ufak bir kelime olsa canlı yayında şahit olmuşlardır kardeşlerimiz. Hemen tahsih eder, düzeltir. Doğrusunu söyler Allah'ın izniyle. O nedenle onlar hızlı konuşmadan kaynaklanıyor. Yani düşünme hızıyla İnşallah. Konuşma hızının bir senkronizasyonu vardır. Bazen dil ona yetişemez, yani düşünme hızına. Onu yetiştirirken dil hızlı olarak gider. Tamamen bundan kaynaklanan bir sürçülisandır.
Tabii Allah'a
onların fesi. Hepsinden Allah'a sığınırız. Evet. O yüzden yani Allah'ın yaratışıdır. Evet. Mesela başka bir şey duyduğunda kardeşimiz böyle olduğunu düşünsün. Hani biz onu unutsak geçsek bile Allah'ın izniyle hepsi, bütün hatalarımızdan Allah'a sığınırız inşallah.
Tabii Allah doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Yani i̇nşallah. Samettir Allah. Allah sonsuzdur. Zaten bazen insanlar onu bize konferanslarda da soruyorlar, böyle akılsızca bir soru. Diyor haşa, Allah'ı kim yarattı diye soruyor. Halbuki Allah sonsuz, yani bir yaratıcı sonsuz olur zaten. Yani insanın var olması zaten, demişti hocamız. Mesela bilinçli bir varlık insan, yani kendi varlığının farkında oluyor. Bu zaten sonsuz bir yaratıcının varlığını kanıtlar. Çünkü yaratılan bir şey yaratıcı olamaz ki. O zaman onu kim yarattı diye soruyorsun. Mesela evreni kim yarattı? Tabii ki Allah yarattı. Ama Allah yaratmamış, Allah yaratmıştır ve yaratılmamıştır. Allah samettir inşallah. Ve Allah sonsuzdur. Yani bunlar tabii şundan da kaynaklanıyor. Mesela zaman algı olarak var. Ve Allah katında zaman yok. Allah o algıyı yaratmış insanlar için. Yani hafızadaki bilgilerin kıyaslanmasından ortaya çıkan bir algı. Yeni bir bilgi olduğunda siz onu hafızanızdaki bilgilerle kıyaslıyorsunuz. Ondan bir zaman algısı ortaya çıkıyor. İnsan zaman boyutunda yaratılmış. Yani hep zamana bağımlı. Bizim için işte 1000 sene öncesi diyoruz. 15 milyar sene önce diyoruz. Big Bang ile evren başladı diyoruz. Halbuki bu bir algı olarak var. Ve kıyastan kaynaklanıyor. Aslında mutlak zaman yok Allah katında. Hocamız hep onu açıklıyor. Tabii insanın bunu kavraması tam olarak mümkün değil. Çünkü Allah hiç kimse Allah'ı bildiği, kendisini bildiği gibi bilemez inşallah. Allah tek bir anın sonsuzda bir zaman, sonsuzda biri içerisinde sonsuz zamanı yaratmıştır. Yani sonsuz zamanları tek bir anın sonsuzda bir zaman içinde yaratmış olması bu bizim kavrayabileceğimiz bir şey değil. Çünkü biz zaman boyutunda o algıyla yaratılmışız. Hep zamanla düşünmeye alıştığımız için. Ama bir mutlak gerçek bu, bilimsel bir gerçek. Tabii dolayısıyla o soruya cevap olarak tabii ki Allah yaratılmamıştır. Allah mutlak yaratıcı, mutlak varlık oluyor Allah. İnsanı gölge varlık olarak yaratmış. Yani anan yaratıyor, kendi ruhundan üfürmüş. Biz Allah'ın ruhunu taşıyoruz. Ve Allah'ın bize öğrettiklerini biliyoruz sadece. Bir ayette şeytandan Allah'a sığınırız. Hocamızın kitaplarının hepsinde var bu zaten böyle. Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur diyor. Biz Allah'ın sadece bize öğrettiği kadarını, bize verdiği çok sınırlı bir akılla bilebiliriz inşallah.
Her gün onu Allah bize gösteriyor. Rüya görüyoruz her gün. Rüyayı bakın, 0 saniyede görüyoruz. Bakın bu bilimin tespit ettiği bir gerçek. Daha önce bundan 25 yıl önce 10 saniye deniyordu. 3 saniyeye indirdiler. Mesela rüyada bir hafta rüya görüyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz, yaşıyoruz her şeyi ve gerçekten orada yaşadığımızı zannediyoruz. Şu an 0 saniye. Anlayabiliyor muyuz? Anlayamıyoruz ama yaşıyoruz. Yani 0 saniyede bir haftayı yaşıyoruz. Yani zaman maddenin hareket hali. Yani o bir algı biçimi tamamen. Yani ışık hızıyla hareket etsek zaman geriye doğru gidecek. Yani böyle o zaman bizim için olan maddenin kütlesiyle, hareketiyle ve hızıyla alakalı olan bir şey. O yüzden zamansızlığı ve sonsuzluğu tabii şu an biz kavrayamıyoruz ama Allah bize örneklerini yaşatıyor. Yani birebir yaşıyoruz Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Şu önemli tabii ama yani şimdi bir kere insan da hocamız söylemişti, fıtrat olarak sonsuz yaşamayı istiyor. Ve sonsuzluk başlamış durumda diye kitabı var. Hakikaten sonsuzluk başlamış durumda. Yani ölüm hiçbir zaman bir son olmuyor. Sonsuz hayat devam ediyor. Yani bu dünyanın görüntüsü bitiyor. Ki çok kısa bu. 60, 70 yıl, değil mi? 80 yıllık çok kısa bir geçici hayat var. Bir sonsuz ahiret hayatı içerisine giriyoruz inşallah. Ki mutlak bir gerçek bu. Allah bildiriyor inşallah. Mutlak olarak var. Ve burada 60-70 yıl değil, 60 katrilyon yıl geçiyor, daha başlamamış oluyor. 500 katrilyon, kentrilyon yıl geçiyor, yine daha başlamamış oluyor. Dolayısıyla tabii bu bize çok önemli bir gerçeği de gösteriyor. Dünyanın ne kadar önemsiz ve geçici olduğunu gösteriyor inşallah. Burada kapılacak bir durum yok. Hatta şöyle bir örnek vermişti hocamız inşallah. Mesela bir otobüs yolculuğuna çıkıyorsun diyelim. Otobüs yolculuğunda böyle hani çay kahve molaları olur. Onun için duruyor insan. İniyor yolcular işte orada ki kısa bir mola oluyor. Diyelim ki yarım saat. Orada çay kahve içecek, biraz yemek yiyecek. Hiç kimse oraya kafayı takmaz. Nasılsa biraz sonra otobüse binip asıl gitmesi gereken yere gidecek. Değil mi? Orada kafayı takıp vay şu şöyle miydi böyle miydi diye onu kendi dert edinmez. Orada gelip geçici olduğunu çok net olarak bilir.
İnşallah.
İnşallah. Dünya hayatı da böyle inşallah.
Kesinlikle. Mesela bir ayette konmuş etmen Allah'a sanırım. Onların yaptıklarının örneği dümdüz bir arazideki serava benzer. Susayan onu susanır. Ama yanına gittiğinde hiçbir şey bulamaz. Yanında Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak verir diyor ayeti yerine.
Maşallah.
Yani burada bir şey dünya hayatında var zannetip peşinde koştuğumuz her şey aslında serap. Öldüğümüz zaman anlayacağız ki bunların hepsi bir seraptı yani bir normal imtihan için yaratılmış görüntülerdi. Allah da bize orada söyleyecek. Bunları siz zaten Allah Kur'an-ı Kerim'de bizlere zaten bildiriyor bunu.
Bir de hocamızın anlatımlarıyla da Darwinistler hiçbir şekilde ruhun varlığını açıklayamıyorlar. Evet. Yani kuantum fiziğindeki fizikçiler de bunu bir bilinç olarak algılıyorlar. Hani gören, duyan, her şeyden zevk alan insan ruhunu bir bilince sahip bir varlık olarak algılıyorlar. Halbuki Allah yaratıyor. Sevinci Allah yaratıyor, ressamlık bilgisini Allah yaratıyor. Güzel bir çiçeğe baktığımız zaman ondan zevk almamızı Allah ruhun içerisinde yaratıyor. Allah ışığı yaratıyor. Dışarıda madde olduğunu biliyoruz. Işığı yaratıyor. Bunu algılayacak olan göz hücrelerini de yaratıyor. Hepsi beraberinde bir anda yaratılıyor maşallah.
Evet, maşallah. Allah'ın izniyle iman hakikatleri, Üstad Hazretleri diyor ki, Bediüzzaman Hazretleri, kainatta her şeyin fevkindedir diyor, hakiki imaniye. Yani Allah'ın varlığının delilleri ve iman hakikati konuşmak, anlatmak, onlarla ilgilenmek kainatta her şeyin önündedir diyor Allah'ın izniyle. Sayın hocamızın da 30 yıldır iman hakikati anlatmasının önemini şu anda 30 yıl sonra dünyadaki değişimden anlayabiliriz. Yani Allah'ın izniyle biz kendimiz, İnşallah. Bakın biz zaten görüyorsunuz, biz bir örneğiz. Yani normalde biz mesela İstanbul'da, işte mesela ben Fransız Koleji'nde okudum, Oktar Alman Lisesi'nde okudu, oradan beyin cerrahı oldu, işte Amerika'da üniversitelerde okudu. Şimdi şunun için söylüyorum, yani bizim şahsiyetimizle alakalı değil, oradaki örnek kastı şu, yani yabancı dilde, yabancı kültürde eğitim almış İstanbul'da ama iman hakikatleri, hocamızın anlattığı iman hakikatlerini anlamış. Yani kalbi ve vicdanı tam tatmin olmuş. Eğer ben şöyle düşünüyorum, ben bunu anlayabiliyorsam dünyadaki herkes bunu anlayabilir. Ve anlıyor. Şimdi milyonlarca, milyarlarca insana açılıyor bu. Yani demin hocamızın anlattığım hizmetleri dünya çapında geliştiği için bunu benim anladığım gibi herkes anlayabiliyor. Yani kalben tasdik edip aklen kabul ediyor. Bu çok önemli. Yani burada Allah'ı görüyorum ben diyor. Evet. Yani bu delillerde Allah'ı görmemek mümkün değil diyor. Ve iman sahibi oluyor. Bakın bu dünyanın en önemli şeyi. Çünkü daha evvel bu şuurda değilken, yani gaflet halindeyken, gaflet demek gördüğü, gözüyle gördüğü şeyi aklıyla muhakeme edememe. Yani onun bir yaratıcı tarafından, Allah tarafından yaratıldığı anlayamama hali. Halbuki çok açık. O halden, yani insan onu anlayamıyorsa dünyada hiçbir şey anlayamaz. Yani kendinin var olduğunu, sebebini anlayamayan insan dünyada ne başka bir insanı anlayabilir, ne onu takdir edebilir. Allah'ı takdir edemediyse bir insanı hiç takdir edemez demişti hocamız. Kesinlikle. Güzellikleri hiç takdir edemez. Hiçbir şeyi takdir edemez. Yani böyle ve çok şey bir karakter gelişir. Yani hiç kimsenin memnun olmayacağı, istemeyeceği bir karakter gelişir. Ama oradan bir anda dönüşüp Allah'a farkına varması, bu çok önemli işte. Yani İnşallah. Bunu sağlamak dünyada şu ana kadar 150 yıldır kimse de olmamış. Mesela yani Bediüzzaman Hazretleri, Müceddidler, onları ayrı tutuyorum ama bu devirde bu deccaliyetin, Darwinizmin etkisini bu şekilde kıran ve insanların imanına vesile olan hocamızın bu çalışmaları oldu.
Hocamızın bu çalışmaları, hani Allah'ın ayette bildirdiği konu, şeytan Allah'a sanırım, Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler diyor. İnsanlara Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edecek bu çalışmalar bütün dünyada şu anda, değil mi? Herkesi uyandırıyor şu anda.
O kadar somut delilleri var ki, bakın şimdi somut bir örnek verelim. Mesela hocamız 30 yıldır maddenin hakikatini anlatıyor inşallah. Bu çok önemli bir ilim. Yani inşallah her şeyin üstünde. Çünkü Allah'ın mutlak varlık olduğu, inşallah maddenin hakikatini kavrayan bir insan Allah'ın mutlak olduğunu bilir. Ve hiçbir şekilde şirke sapacak bir yola girmez, Allah saklasın. Bunu şimdi hocamız dünya çapında kitaplarını gönderdi. Bilim adamlarını anlattı. Mektuplar gönderildi. Ve bilim adamları, ki materyalist bilim adamları, maddenin hakikatini kavramaya başladılar. Mesela bakın bir film göstereceğim şimdi. Çok kısa bir film. Bunlar günümüzde yaşayan bilim adamları, Amerikalı fizikçiler. Bakın maddenin hakikatini, ki bunların hepsine, tamamına hocamızın kitapları gönderildi. Mektuplarla maddenin hakikatini anlatan mektuplar tek tek her birine ulaştı. Son 10-20 yıllık çalışmalarla. Bakın şimdi onlardan bir tanesi maddenin hakikatini açıklıyor. Diyor ki, Geçmişte bazı filozoflar derdi ki kayayı tekmelediğimde parmağım acırsa o gerçektir. Gerçek hissi verir. Bu da gerçeklik demektir. Ama bu yine de bir deneyimden ibarettir. Sadece o kişinin algısıdır diyor. Bakın bu çok önemli. Bunu hiç kimse söylemiyordu bugüne kadar. Hatta bu bilim adamlarının tamamı materyalist. Yani materyalist demek maddeyi mutlak kabul eden ve maddenin dışında bir yaratıcının varlığını ve her şeyin varlığını inkar eden kimselerdi. Ne diyor adam? Kayaya tekmeyi vurduğumda diyor. Bunu aslında materyalistler şöyle diyorlardı. Sen kayaya ayağını taşa vurduğunda o zaman maddenin gerçek olup olmadığını anlarsın. Bakın şimdi ne diyor aynı materyalist bilim adamı hocamızın çalışmalarının ulaştığı bilim adamları? Ayağını kayaya vurduğunda diyor bunun bir algıdan ibaret olduğunu anlarsın diyor. İşte dünyada bu değişim yaşanıyor. Bakın devam edelim. Bilimsel deneyler gösterdi ki bir kişinin beyni tomografi cihazı ya da bilgisayar teknolojisini izlenirken onlardan belirli bir nesneye bakmaları istendiğinde beynin belirli bölümleri aydınlanmaktadır. Sonra deneklerin gözlerini kapatıp bu kez aynı nesneyi hayal etmeleri istendiğinde sanki o nesneye gözleriyle bakıyorlarmış gibi beyindeki aynı bölge aydınlanır. Bu da bilimcilerin şu soruyu sormasına yol açtı. Öyleyse gören kim? Beyin mi? Bakın çok önemli. Hocamız hep bunu söylüyor. Evet. İşte bu bilim adamları hocamızdan öğrendiler. Yani çok açık ben hatırlıyorum. Hocamızın kitapları değil mi? Tek tek Gökhan hocam da bilir. Altı hocam siz de hocam biliyorsunuz. Tek tek mektupla gönderildi bu bilim adamlarına.
Evet.
Hayalin diğer adı maddenin İngilizcesi tabii ki. İngilizce olarak gönderildi. İngilizce mektuplarla gönderildi. Bakın maddenin gerçeği şu şekilde değil. Fizikçilere özellikle ki tamam materyalisti. Şimdi devam edelim. Peki gerçek nedir diyor? Beynimizde gördüğümüz müdür? Yoksa gözlerimizle gördüğümüz mü? Hakikat şudur ki beyin çevresinde gördükleriyle hatırladıkları arasındaki farkı bilmez. Çünkü aynı nöron ağlar ateşlenir. Yani şunu demek istiyor. Ya dışarıda ya biz bir görüntüyü görmemiz için diyor. Üç boyutlu bu görüntüyü görmemiz için. Dışarıda bunun karşılığının olması gerekmez diyor açıkçası. Biraz önceki adam ne dedi? Fizikçi onlar çok tanınmış dünya ünlü fizikçiler bunlar Amerikalı. Ve dediğim gibi materyalist olandı. Yani çok kısa bir zamana kadar hayatları boyunca materyalist olmuşlar. Şimdi diyor ki kayayı tekmelediğinde diyor. Bunun diyor algı olduğunu bilirsin diyor. Bunu tam tersini söylüyorlardı. Sen kayayı tekmediğinde ayağın acıdığında maddenin gerçek olduğunu bilirsin diyorlar. Hatta bu klasik materyalist izahlar vardı. Tokadı yediğinde onun gerçek olup olmadığını bilirsin diye. Halbuki yani bunu anlamadıkları nokta şuydu tabii ki. Hocamız onu izah ediyordu. Biz sadece görüntü algı demiyoruz ki.
Tabii.
İnşallah. Dokunma da algı. O zaman ayağını vurduğun zaman hissettiğin acı da algı. Tıpkı rüyada olduğu gibi. Değil mi? Rüyada da insan ayağını taşa vurabilir. Bacağı kopabilir hatta. Değil mi? Kan görür. Kendi kanını görebilir. Ya da işte kafasını bir yere çarpabilir rüyasında. Canı yanar. Bayağı yanar yani böyle. Uyandığında bir bakıyor ne kafasını vurmuş ne bir şey yani değil mi? Ama algı olarak onu yaşadığını biliyor. Emin olur ondan inşallah. Şimdi ama bilim adamları söylüyor bunu. İşte dünyada bu değişim oluyor inşallah. O noktaya Allah razı olsun vesile oldu hocamız. Ben de ondan öğrendim. Hepimiz de ondan öğrendik inşallah. Yani bu çok çok önemli. Onun için sık sık üzerinde durarak anlatıyor. Hatta hocamız hep kullandığı örnekte mercimek kadar bir bölümde diye kullanırdı. Sonra yıllar sonra bu örneğin peygamberimiz tarafından verildiğini hadiste gördük inşallah.
Evet.
Sallallahu aleyhi ve sellem ki hadiste yani son aylar içerisinde gördüğümüz bir hadis inşallah. Peygamberimiz de mercimek içinde bir bölgesinde diyor beyninizin her şeyi yaşarsınız, görürsünüz. Bu hadiste okumuştuk maşallah.
Evet.
Ama işte bu değişim dünyada böyle oldu. Yani bu kendi kendine çıkıp da bu bilim adamları olmadı yani Allah'ın dilemesiyle. Hocamız evet. Vesile oldu tabii. Kalpler evet. Allah'ın elinde. Allah değiştiriyor dünyayı inşallah.
Evet maşallah. Bugün de bir örnek oldu. Hazreti Ali'nin bir sözünü okuduk dikkat ederseniz. Hocamız ahiret dedi ben ilk defa duyuyorum dedi ama hep konuşmalarında kullandığı bir şeydi yani ehli kitap olanlar Müslümanlar bizim din kardeşimiz ehli kitap olanlar insan kardeşimiz sözü Hazreti Ali söylemiş
maşallah.
Hocamız onu söylemişti evet programımızın sonuna geldik inşallah akşam onda da Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri programımız olacak tekrar görüşmek üzere.